Ayrım 25.
Sayfa 252. Ferhat Bey birden, Halim Bey, bunlar pek güzel de İngilizleri ve Amerikalıları unutmamak gerekir. Onlar böyle bir şeye müsaade etmezler dedi. Efendim, cephedeki siyaset başka, devlet idarelerinde siyaset başka oluyor. Yahudi tüccarların gönlünde Amerika var, ancak bu imkan dahilinde değil. Bu yüzden onlar şimdilik İngiltere'ye razılar. Sulh yoluna girince Almanlarla da iyi ticaret yapacaklarını biliyorlar. Eliyle masanın arkasında duran yarım adam boyundaki çelik kasayı gösterdi. Çelik kasaların etrafında meydana getirilen siyaset daha da başka oluyor. Nihayetinde cephede birbirine kıyacak iki asker olur. Çelik kasaların etrafındaki toplantılardaysa düşmanlık olmaz. Hesap kitap yapılır, ortaklıklar kurulur. Ben eminim ki şu sıralar Alman baronlarıyla İngiliz lordları yeni ortaklıklar için görüşmeye başlamışlardır. Ferhat Bey ne kadar da geniş düşünebiliyor. Tahsilden çok iş tecrübesinin faydası bu olmalı diye düşünürken Halim yeniden eğildi. Sesinde içtenlik ve saygı iç içeydi. Efendim, şimdi karar vermeniz gerekmez. Bir müddet kalın burada. Bakmayın siz istiklal beyan edileceğine. Beyrut beynelmiler kalacaktır. Memnun olmazsanız deyip camdan dışarı baktı. Bir transatlantiye atladığınız gibi ver elini cihanı cedid, yani Amerika dedi. Ferhat Bey karın boşluğundan göğsüne bir sıkışmanın başladığını duyumsuyordu. Başında da bir ağrı beliriyor, kulakları zonkluyordu. Tansiyonum çıkıyor diye düşündü. En iyisi bir an evvel açık havaya çıkmaktı. Ellerini dizlerine koyup yavaşça doğruldu. Hayırlısı Halim Bey, İstanbul'a varalım da gerisini düşünürüz. Halim konuğunun hemen kalkmasından endişeye kapıldı. Efendim, sizi sıktım mı? Buralarda samimi görüşecek insana rastlanmıyor. Bu yüzden kendimi tutamadım. Çenemle sizi yordum. Beni mazur görünüz. Yemeğe kalsaydınız. Haşa, beni tenvir ettiniz. Hastalık işte, kahve de dokundu herhalde. Hem uğrayacağım bir iki ahbap var. Halim onu dış kapıya kadar geçirdi. Ayrılacakları sıra içinde kıpırdayan bir acıma duygusuyla, efendim, karadan İstanbul'a gitmek tehlikelidir. Birkaç gün oyalanırsanız Rodos'a bir gemi gidecek. Oradan İzmir'e geçmeniz kolay olur. Sonra da trenle Bandırma'ya vasıl olursunuz dedi. Sizi haberdar ederim. Tabiplerle bir konuşalım da. Şimdilik ala ısmarladık. Gününüz hayırlı olsun efendim. Merdivenlerden inerken içinden bir oh çekti. Cendereden kurtulmuş gibiydi. Elindeki fesi başına geçirdi, faytonlara doğru yürüdü. Harpten evvel ılık, nemsiz bir İstanbul akşamında Çengel'deki o masada konuşulanlar doğru mu çıkıyor? Fransa'ya, İsviçre'ye okumaya gidenlerden bazıları hürriyet davasını oralarda değil de memlekette gütmenin gerekliliğinden söz ediyorlardı. Bir kısmı da Avrupa hürriyetinin yalnız Avrupa'da geçerli olduğunu, Avrupa devletlerinin kolonilerinde hürriyet tatbiki yerine kölecilik yaptıklarını keşfetmişlerdi. Bu keşif ne derindi. Avrupa'nın büyük şehirlerinde bir yabancının hürriyetini kısmayı kimse düşünmezdi. Neden kıssınlar ki, o yabancılar arkalarında bırakıverdikleri kendi memleketleriyle uğraşırlar. Sığındıkları yerin nizamını bozacak kuvvetleri de olamaz. Zaten onların böyle bir teşkilat kurmasına da izin vermezler. Bunu fark etmeyen mülteci hürriyetperverler günler ve yıllar geçtikçe Avrupa memleketlerine ve oraların insanlarına ve hayat tarzına hayran olmaya başlamışlardı. Sen o Avrupa memleketinin düzenine bir ince çomak sok bakalım ne olacak? Onlar kendi düzenlerine zararın yoksa ses etmezler. Yok hayır, bu hayranlıktan başka bir şey olmalı. İşin aslı oralarda rahata alışıp o düzenin bir parçası olmak gibi bir şey. Belki de bu rahatlıklarını kendi memleketlerinde de sürdürmek için medeni milletler dedikleri Avrupalıların Türkiye'ye gelip tezelden bir medeniyet kurulu vermesine yardım etmelerini istiyorlar. Yalnız Türkiye'de mi, Filistin'de, Beyrut'ta, Suriye'de, Şam'da? O masada buna benzer daha neler konuşulmuştu, anımsamak zor. Günlerdir beynini delen o soruyu sormadan edemedi. Peki biz neden harp edip duruyoruz? Çevresinde bir kıpırdanma oldu. Şık bayanlar beyaz ipek eldivenli ellerindeki şemsiyelerini indirmişler, merakla kendisine bakıyorlardı. İçinden söylediğini sanıyordu. Yoksa deminden beri hep kendi kendine ve bağırarak konuşup durmuş muyum? Yok canım, kadınlar Türkçe söylenmeme şaşmışlardır. Bu aralarda Türkçe konuşana pek rastlanmaz. Eskiden Osmanlı dilinden konuşulurdu. Şimdilerde ise yalnız memurlar ve askerler Osmanlı dilinden konuşuyorlar. Onlar da ortalıkta pek görünmezler. Şu dağlardakiler bile Fransızca konuşur oldular. Hatta Dürzi reisleri ve onların talebe çocukları hem İngilizce hem de Fransızca konuşuyorlar. Kenan dili mi? Onun kendisi değil de belki ses kırıntıları Arapça konuşan liman hamallarının aksanına ya vuruyordur ya da... Yok canım, daha neler. Canon'ın ne olduğunu bilen kalmamıştır herhalde. Beyrut'ta faytoncularla, kupa araba sürücüleriyle, ayakkabı boyacılarıyla Fransızca konuşmak, pazar yerinde üzüm, incir, ayva satan köylülerle Fransızca, İngilizce ve Arap dilinde anlaşmak gerekiyor. Ne ki en ilginci hamallarla ve gazino yakınlarındaki evlerde yerleşik fahişelerle konuşmaktır. Herhangi bir dili onlardan daha çabuk öğrenebilen olamaz. Bunlar Amerikan aksanıyla İngilizce konuşur oldular. 2 yıldır haftada bir limana inen Amerikalı deniz piyadeleri onların Texas aksanıyla konuşmalarına hayran kalıyorlarmış. Oysa denizcilerin yarısı bile bu aksanda konuşmuyor. Beyrut Askeri Hastanesi'ne doktor Şekip bu durumu kahkahalarla anlatırken devir değişti demişti. İngiliz'den daha iyi İngilizce olmak yok artık. Hatta Amerikan olmak bile pek demode. İstikbal Texas'ın zift tüccarlarında. Azizim fahişe kimden alıp kime vereceğini iyi bilir. Geleceği görmek için fahişelere ve sahne tozu yutmuşlara bakacaksın. Onlar kokuyu herkesten evvel alırlar. Ne karışık iş bu derken küf kokusuyla sarsıldı. Yüksek yapıların arasındaki dar sokaklardan üstü kemerli kapalı sokaklara, geçitlere girmişti. Nasıl da dalıp gittim diye söylendi. En zor günleri geçirdiği bu şehirden ayrılmak bu denli zor mu? Genzini yakan şu nemli küf kokulu sokakları özleyecek değildi herhalde. Yoksa bu dar sokaklar onu Süleymaniye'nin loş ve serin sokaklarına mı götürüyordu? Sorular bir bir ardına dökülmeye başladı. Ne yapmalı? Nasıl etmeli? İngilizler Beyrut'a her an girebilirler mi? Karadan gelmelerine bile gerek yok.
Açıklardaki zırhlılardan 1 saat içinde limana çıkarlar. Zaten bir şehir teslim olmaya niyetliyse onu hiçbir güç koruyamaz. İyi de aynı Sofar'daki genç zabitleri ne yapacağım? Hastanede kumandan gibi davranamam. Onlar kendisini hem bir kumandan hem de bir baba olarak kabullenmişlerdi. Birden ürperdi. İngilizler Beyrut'a girmeden evvel Teberiye doğusundan kuzeye yönelip Beka Vadisi'ne art koştursalar, zırhlılarını ve kamyonlarını tam gaz sürseler, Ayn Sofar'a ve Rayak'a ulaşmaları 2 gün sürmez.
Hastanede kalırlarsa esir düşmek işten bile değil. İngilizler hacca gitmiş olan yaşlıları bile Şerif Hüseyin elinden alıp İskenderiye'de bir esir kampına kapattılar.
Haydi kendisi bir yolunu bulup orduya katılmak üzere çekip gidebilirdi ama yaşları 25'i geçmeyen, yürekleri ve bedenleri yaralı, dizanteriden, zatürreden, veremden kavrulmuş genç zabitlere ne diyecekti? Beyrut rüştiyesini çoktan boşaltmasalardı rüştiyenin muallimlerinden ve ihtiyat zabiti mektebinin talebelerinden
bir müfreze kurabilirdi. Hastanedekileri de yanına alıp kuzeye, Trablusşam'a, oradan da Antakya'ya gidebilirdi. Beyrut mülkiye mektebi de açık olsaydı bir alay değil ama hiç olmazsa bir bölük çıkartabilirdi. Ayakları onu loş sokaklardan Yahya Camisi'ne sürüklemişti. Bir süre minarelere baktı. Böyle minareler İstanbul'da bile yok. Şerefelerinden göğe doğru 3-4 metrelik direkler yükseliyor. Eskiden bu direklere Türk bayrağı çekilirmiş. Osmanlı şehri Fransızlara teslim ettikten ve onların isteğiyle bir Hristiyanı vali tayin edip otonomi de ilan ettikten sonra bayrak da çekilmez olmuş. Göğsünde kıpırdayıp duran sancı yeniden yoklamaya başladı. Derin derin soluklandı. Şimdi şu dağın teraslarına çıkmak ve fıstık ağaçlarının arasına uzanmak, serin ve ciğerleri temiz havayla doldurmak ve Akdeniz'e dalıp gitmek ne iyi olurdu. Kilise çanları loş sokaklarda yankılandı. Askeri hastanedeyken çan seslerinin hangi kiliseye ait olduğunu seçebiliyordu. Bu işe en çok hemşireler şaşardı. Bakınız hanımefendi, bu çalan Protestan mektebinin, şimdi de Katolik mektebininki çavaşlayacak. Bakın bakın, işle başladı. Az sabredin. Şimdi de eski kiliselerin çanları çalacak demekten kendini alamaz. Çanlar vurdukça kiliselerin adlarını sıralardı. Çanlar aynı anda çalsa bile onları birbirinden ayırt edebiliyordu. Allah vergisi, kulak işte. Yok canım, insan hastanede çocuklaşır ve türlü oyunlar üretir. Tren saatine biraz daha var diye söylenerek deniz kıyısına yürüdü. Kızıl kumlarda dolaşırken eski Beyrut'u, Sidon krallarını düşündü. Onlar Hatti saldırısına karşı firavunlardan yardım istemişler. Daha sonra da Haçlılara karşı Türklerden. Sonra 70-80 yıl önce Kavalalı'ya karşı hem Türklerden hem İngilizlerden yardım istemişler. Sonra da hoş geldin Fransız askeri. Sen devlet olarak böyle yaparsan, yabancıdan yardım istersen ahali de kendiliğinden yardım çağrıları yapmaya başlar. Daha 9 yıl evvel İstanbul'da Derviş Vahdeti'yi öne sürdüler. 31 Mart vakası denen bu isyan sürerken Adana'ya gizlice getirilen Ermeni amirelerini silahlandırıp kargaşa yaratmadılar mı? Hem de ne karışıklık. Sulh içinde yaşamak isteyen Ermenilere kıyıp suçu Türklerin üzerine atmadılar mı? Sonra al sana kanlı bir çatışma. Bu işin ardında da Hınçak Silahlı Teşkilatı'nın en muazzam adamı Haçinli Doktor Boyacıyan vardı. Bereket kargaşa uzun sürmedi. Aportta bekleyen İngiliz konsolosu Hristiyanların katledildiğini ileri sürüp bir müdahale ortamı yaratmak için az mı uğraşmıştı? Beyrut'ta karışıklık olunca yardım istersen onlar da Adana'ya kendiliğinden yardıma gelmezler mi? Ya şimdi değişen ne? Çevresini saran sessizliği bu son soruyla ayrımsadı. Beyrut'u gerilerde bırakmış ve falezlere gelmişti. 40-50 metre aşağıda berrak mavi sular kızıl çakıllara hafifçe dokunuyor, Akdeniz'e doğru dik ilerlemeye çalışan dik kayalıkların karşısında sulardan yukarıya itilivermiş bir eski kale kalıntısı gibi yükselen alt yanı delik güvercin gözü kayasına baktı bir süre. Bugüne dek burada hiç güvercin de görmedim. Neden bu adı koymuşlar bilinmez diyerek eğildi. Ve yerden bir avuç yanardağ artığı kırmızı çakıl taşı aldı. Aşağılardaki sulara teker teker atmaya başladı. Elindeki son taşı güvercin gözü kayasına doğru atacakken birden durdu. Kayanın önünde mavi sular, deliğin öte yanında ateş rengi sular. Kayanın mı yoksa güneşin oyunu mu? Gerçekten de bir güvercin gözü gibi şimdi. Taşı delikten geçirsem ateş maviye döner mi dedi ve elindeki taşı fırlattı. Taş ancak yarı yola dek gidebildi ve mavi sulara daldı. Şu içimdeki sıkıntıyı da taş atar gibi söküp atabilsem. Karar vermek zor, hay Allah. Geç kalıyoruz, vakit ne de çabuk geçti diye söylendi. Koş aradım yürümeye başladı. 15 dakika sonra Burç Meydanı'na geldiğinde, 3 katlı kesme taştan özenle yapılmış görkemli hükümet binasına şöyle bir göz gezdirdi. Orada danışacak bir kimse de konuşacak bir şey de yok. Fransız ve Amerikan tıp mekteplerinin talebeleri ağaçların gölgesinde bağırışarak tartışıp duruyorlardı. İşler kızışıyor dedi. Birden aklına gelmişçesine elini telaşla cebine attı, parayı yokladı. Otobüsü boş ver dedi. Şu faytonlara son bir defa bineyim. Hükümetin önündeki faytonun pırıl pırıl parlatılmış basamağına çıktı ve kendisini deri koltuğa bıraktı. Kırmızı fesli şişman sürücü başını çevirip "Bonjour monsieur" dedi, bir an duraklayıp yanıtladı. "Aleyküm selam ya efendi, şimendifere." 29 Eylül günü vakit öğleye gelirken kumandan Rayak istasyonuna içinden "Haydi bakalım Mustafa Kemal, yine ordusuz kaldın" diyerek indi. Çevresine dolanıp duran istasyon memuruna hoş bulduk diyerek binaya girerken Baalbek istasyonuna bağlan. "Mareşal von Sanders oradalar mı öğrenelim" dedi. Sağ yandaki kapısı açık odayı gördü. "Şu odanız müsait mi? Orada bir iki gün çalışalım." "Müsaittir paşa hazretleri. Arzu buyurursanız benim odamı da hazırlarız." "Siz vazifenize devam ediniz. Biz orada çalışırız." Arkasında bekleyen İsmail Hakkı'ya döndü. "Tunalı, odaya geçelim. Remzi Bey, siz de civarda ne gibi kuvvetler var bir öğrenin." Taş duvardaki pencere kepenginin kanatlarını iki yana açtı. Yağmur çiselemeye başlamıştı. Hava toprak ve ıslak saman kokusu yüklüydü. Boğazından aşağıya iki düğme açtı, elini göğsüne sokup bir süre ovuşturduktan sonra kollarını geriye esnetip derin bir soluk aldı. Ceviz kaplaması yer yer kalkmış masanın yanındaki iskemleyi çekip pencereye döndürerek oturdu. Uyuşan bacağını uzattı, ayağını pencerenin kenarına dayadı. Uzun yürüyüşlerin ardından saatlerce oturmak yaramadı diye düşündü. Deponun önünden uzanan raylarda üç oğlan çocuğu bağıra çağıra oynuyorlardı. Çocuklar yağmuru aldırmadan çıplak ayaklarıyla rayların üstünde yürümeye çabalıyorlar, dengeleri bozuluyor, sendeleyip düşüyorlar ve sonra çığlıklar atarak yeniden raylara çıkıyorlardı. Karşı yamaçlardaki dutlukların orada birbirleriyle bağırarak konuşan kadınların sesleri bir adamın Davudi sesiyle yitip gitti. Bir ağlama sesi duyunca sandalyeden hafifçe öne eğilip baktı. Çocuklardan biri fena düşmüştü. Öteki ikisi onun başında kıkırdayıp duruyorlardı. Yerdeki ağlamayı bıraktı, bir şeyler söyledi. Ne dediğini anlayamadı. Herhalde sövüyor deyip gülümsedi. Arkasına yaslandı, yanan gözlerini yumdu. "Ah çocukluk" dedi. Bulanık düşlerden geriye kalmış Selanik, belleğinden her geçen yıl biraz daha silinip gidiyordu. Burnunun direği sızladı. İstanbul'dan evvel işlemeye başlamıştı. Selanik'te tramvay. Hem de elektrikli. Zaten elektrik santralı da İstanbul'dakinden evvel kurulmuştu. Padişahların sarayından evvel elektrikle aydınlanmıştı Selanik'in caddeleri. Orta halli bir liman şehriydi nihayetinde. Sonra fakülteleriyle, tiyatrolarıyla büyütülen mamur limanıyla, kışlasıyla, ışıl ışıl mağazalarıyla, bakımlı, tertemiz, taş döşeli caddeleriyle İstanbul'dan öndeydi Selanikliler. Tek noksanı var, mavi bir boğaz içi diye hayıflanırdı. Nereden aklına geldi şimdi Selanik? Gözlerini açtı. Dışarıdaki çocuklar işi çabuk öğrenmişler. Şimdi de parmak uçlarında yürüyerek kendi yeteneklerini sınıyorlardı. Çocuk, çocuklar diye mırıldandı. Her yerde aynı çocuklar. Selanik'le Beyaz Kule'nin bahçesinde karşıda yeşil mavi deniz, masada yüksek bardaklarda soğutulmuş bira. Ne olacak bu devletin hali sorusuna bir türlü kesin cevaplar bulunamayan ve saatler süren konuşmalar çocuk çığlıklarıyla kesilirdi. Beyaz Kule'nin arkasından tramvay görününce çocuklar rayların ortasına koşarlar, iki kollarını kuşlar gibi yukarıdan aşağı sallayarak bağırmaya başlarlardı. Vatman düdüğü öttürür ama ne çare. Tramvay yavaşlar, çevreden geçenler ve özellikle yaşlı kadınlar çığlıklar atarak çocukları kurtarmaları için yoldan geçenlere yalvarırlardı. Tramvay durdu, duramayacak derken raylardaki çocuk kendisini yana atıverirdi. Az ileride bekleyen arkadaşları kahraman arkadaşlarını kutlarken bekçinin düdüğü duyulur, telaşla koşan çocuklar soluğu rıhtımda alırdı. Açık bıraktığı kapının dışından ayak sesleri yaklaşınca ayağını pencereden indirip masaya doğru döndü. Şam'dan bir haber? Yok Paşa Hazretleri. Seraya istasyonunu aradınız mı? Bizden sonra tren geçmiş mi? Geçmemiş. Fakat Seraya'dan evvelki durağa iki vagonlu bir tren gelmiş. 200'e yakın Alman askeri inmiş. Sonra nereye gittikleri bilinmiyor. Buralarda durum nedir? Selim Bey'in jandarma taburu Baalbek'teymiş. Beyrut garnizonu da Baalbek'e gitmiş. Yakınlarda da Kaymakam Mümtaz Bey'in jandarma müfrezesi varmış. İnzibatı sağlamak üzere çevredeymiş. Von Oppen'in Asya grubu neredeymiş? Karargahı Tanaya'daymış. Ona bağlanan 43. fırka 2 gün önce İştura'ya gelmiş. Baalbek'ten haber var mı? Sanders Paşa teftişe çıkmışlar. Kaç gündür Yıldırım grubu kumandanıyla görüşmek mümkün olmuyor. Bakalım ne zaman görüşülebilecek. Karargah sabitleri içeri girdi. Kumandan İsmail Hakkı'ya anlaşıldı. Şimdi duruma bir kere daha bakalım dedi ve masadaki haritaya eğildi. Efendiler, vaziyete göre Şam'dan ümit yok. İngilizler Golan tepelerini aşıp Beka Vadisi'ne doğru ilerleyecektir. Şimdi burada kuvvet toplamalıyız. Nasıl bir kuvvet? İngilizler Hayfa Limanı'na yürüyünce 8. Ordu'dan dağılanların bir kısmı da Beka'dan Baalbek'e ve oradan da Halep'e ulaşmaya çalışıyorlardır. Zannetmem ki İngilizler ve Faysal Şam'da duracaklar. Daha sonra önümüzü kesmek ve geriye kalan ne gibi bir kuvvetimiz varsa dağıtıp esir almak için Halep'e yürüyecekler. Elimizi çabuk tutmalıyız. Paşa Hazretleri, Oppen'in kuvvetleriyle bir müdafaa hattı kurup zaman kazanamaz mıyız? Bunu onun karargahına gittiğimde anlayacağım. Şimdi bu işleri bir plana oturtalım. Toplantı kısa sürdü. Kumandan istasyon binasından çıktı. Yağmur dinmiş, bulutlar dağılıyor. Güneş ışınları tarlaları ve bahçeleri aydınlatmaya başlıyordu. Sarsıntılı tren yolculuğu iyi gelmemiş, sancı sağ yanından kasığına doğru inmeye başlamıştı. Aşağılara Beka Vadisi'ne baktı. İstasyondan birkaç yüz metre aşağıdaki bahçede bir grup köylü çalışıyordu. Gidip onlarla görüşeyim. Dinlenmek için insan içine girmek her zaman iyidir dedi. Biraz yürüyüş belki iyi gelir. Günlerce zor şartlarda gerginlik yaşayıp durduk. Sinirleri biraz yumuşatmalı. Arkasından iki piyade ile gelmekte olan İsmail Hakkı'ya döndü. Tunalı, sen de arkadaşlarla çadır kurulacak yerlere bakıver dedi ve yolun hemen kıyısındaki böğürtlerine uzanıp bir iki tane kopararak toprak yoldan aşağı yürüdü. Tıslayıp duran trenin dili olsa Beyrut'tan Lübnan Dağı'na çıkmak istemediğini haykırırdı. Sıradan trenlerin sıradan demir yoluyla başarabilecekleri bir iş değildir Beyrut düzlüğünden bu dağa tırmanmak. Tren geri kaymasın diye iki rayın ortasına bir ray daha döşenmiştir. Bu ray düz değil, testere dişlidir. Lokomotifin ortasından inen dişli teker bu rayın dişlerine geçer. Sonra dişlilerin vuruşlarından başka ses kalmazdı. Tak taka tak tak. Dağların ve denizin görüntüsü olmasaydı bu tak takalı ve düşük hızlı yolculuk doğrusu pek can sıkıcı olurdu. Dağda yükseldikçe fıstık bahçelerinden ve çamların arasından geçilir, yükseldikçe boyları 50-60 metreyi bulan sedirlerin arasına girilir. Cam kenarında oturuyorsanız aşağılara bakarsınız. Yeşilliklerin ortasında kırmızı damlı evler, Beyrut kuzeyinde kızıl kumlu geniş plaj, Nehrül Kelb'in Akdeniz'e kavuştuğu vadiden aşağı yayılan okaliptüs korulukları, daha güneyde Beyrut ırmağı ve rengi giderek çivit mavisinden gümüş beyazına dönüşen bir su çölü, Akdeniz. Tren bir dönemeçten daha kıvrıldığında sedir, fıstık ve çam ağaçlarıyla donanmış, Rüstem Paşa bahçesini uzun mu uzun, geniş bir geniş yeşil yapraklarla örtülmüş, muz teraslarını, hurmalıkları, yol kıyılarında kaktüslerden ödünç aldıkları dikenli geniş yaprakların ucunda kızıla çalan meyveleriyle firavun incirlerini görüp, şu Beyrut'tan ayrılmasamaydım diye kendinizi sorgulayıp durursunuz. Ariye istasyonuna vardıklarında hava soğudu, doruklara az kalmıştı. Kollarını göğsünde kavuşturdu, dutlukların arasından geçerken cama vuran yağmur damlaları ince uzun çizgiler oluşturuyordu. İkinci sınıf vagonunun ahşap sıralarındaki yolcu sayısı onu geçmiyor, son sırada sivri sakallı bir yaşlı, yanında yüzünün yarısını peçesine gömmüş kalın siyah kaşlı iri gözlü genç bir kadın, sıraların arasında boynuzları yeni yeni tomurcuklanan kapkara bir oğlak ve bir kolunu oğlağın boynuna atmış onun kıpırdanmasına izin vermeyen 7-8 yaşlarında bir oğlan. Çocuk tren sallandıkça kıpırdayan oğlağı sakinleştirmek için onun boynuna iyice sarılıyor. Öteki eliyle de oğlağın alnındaki beyaz lekeyi kaşıyor. Elini cebine attı. Aynı Sofar istasyonundaki bekçinin çocuğu için aldığı bir avuç akide şekerinden bir ikisini oğlana uzatmaya karar verdi. Çocuğun bakışlarını yakalayabilse bu işi sessizce halledecekti. Kısa kesilmiş kirpi dikeni saçlar, başının tam da tepesinde 2-3 santimlik ince bir boşluk, ya bir taş yemiştir ya da dut ağacından düşmüştür. Neden dut ağacı? İncir ağacı olamaz mı? Herhalde olamaz. İnsan kendi çocukluğunda ne yaşamışsa küçüklere de onu yakıştırır. Oğlak be diye bağırınca çocuk telaşla kara küçük ellerini onun ağzına yapıştırıp kulağına bir şeyler fısıldamaya başladı. Oğlak başını iki yana sallayıp öne atlamak için yekindi. Yaşlı adam duruma karışmasa oğlak vagonda fır dönebilirdi. Uzanan kol ve iri kemikli zayıf el oğlağın ipini yakalayıp çekiştirdi. Yaşlı adam çocuğa baktı, kaşlarını kaldırarak karşı yana bakmasını işaret ederek Arapça bir şeyler söyledi. Çocuk başını eğip utangaçça alttan baktı ama Ferhat Bey'in yanına gelmedi. Tren yavaşladı, neredeyse olduğu yerde kalacak. En yüksekte Aliye istasyonuna gelmişlerdi. Yerinden kalktı, pencereyi yarıya indirdi. Sesini duyunca aşağıya baktı. Yağ sızıntılarından kararmış mucurlara, çıplak parmak uçlarıyla basarak karşı yürüyen çocuk, gelmemekte direnen oğlağı çekiştirip duruyordu. Şşşt dedi, çocuk bakmadı. Ahmet diye bağırdı, olmadı. Bir kez daha bağırdı. Nabil, hey Nabil! Çocuk durakladı, başını kaldırdı, vagon penceresindeki yol arkadaşına gülümsedi. Avucuna aldığı 4-5 şekeri fırlattı. Çocuk mucurların arasına düşen şekerleri şaşılası bir çabuklukla toplayıverdi. Küçük ağzını çevreleyen ince dudaklar aralandı, ön alt sıradaki kırık diş onu daha da sevimli yapıyor, zeki ve çapkın bir görünüm kazandırıyordu. Kamburu çıkmış yaşlı adamın ardından yürüyen orta boylu kadın geri döndü. Çocuğun elini tutup çekiştirirken başını birden kaldırınca peçesi açıldı. Bu ne güzellik! Buğday rengi, uzun yüzde dar kanatlı, ortası hafif kemerli, ince bir burun, alnın orta yerinde küçük bir ben, uzun kara kirpikler, kara dut renginde devrik dudaklar, kahverengi gözlerde bir ışıltı.